Merhaba, ben Berrak. Uyanık, açık, rahat, neşeli, ön yargılardan arınmış, sevgi dolu ve şefkat dolu bir zihne evet dediğimiz ve böyle bir zihne nasıl kavuşacağımızı konuştuğumuz 7 çeşit evet podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. 7 çeşit evet'in kayıtları Sismix Production tarafından düzenleniyor. Sismix Production, kaydını yapmış olduğunuz podcast'leri tüm platformlarda en iyi dinlenebilirlik kalitesine ulaştırıyor. Sismix Production, ayrıca enstrüman bazında yaptığınız kayıtların edit, müzik mix ve masteringini yapma konusunda da hizmet veriyor. Sismix Production'ın iletişim bilgilerini bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. 7 çeşit evetin Ölüm ve Yeniden Doğum isimli bu yeni bölümü Sismix Production tarafından düzenlendi ve Bitki Temelli Yaratıcı Mutfak bir nevi deli sponsorluğunda gerçekleşti. Ben bu beden değilim. Bu bedenden ibaret değilim. Sınırsız hayatın kendisiyim. Ben bu gözler değilim. Bu gözlerden ibaret değilim. Ben bu kulaklar değilim. Bu kulaklardan ibaret değilim. Ben bu burun değilim. Bu burundan ibaret değilim. Ben bu dil değilim. Bu dilden ibaret değilim. Ben bu beden değilim. Bu bedenden ibaret değilim. Ben bu zihin değilim. Bu zihinden ibaret değilim. Ben geçmiş değilim. Geçmişten ibaret değilim. Ben şimdi değilim. Şimdiden ibaret değilim. Ben gelecek değilim. Gelecekten ibaret değilim. Bu sözler, büyük Zen ustası Thich Nhat Hanh'ın bize anımsattığı korkusuzluk pratiğine aittir. Bu sözleri üzerlerinde derin düşünerek tekrarlarken, içimizdeki yok olma, hiçliğe dönüşme korkusunu dindirmeye yönelik bir pratik yapmış oluruz. Budist yaklaşım, bizi bedenin ötesine bakmaya ve asla ölmeyen, bozulmayan ve lekelenmeyen gerçek doğamızı görmeye teşvik eder. Derin bakış bize bedenimizle sınırlı olmadığımızı, gerçek doğamızın, doğumun ve ölümün, gelmenin ve gitmenin ötesinde olduğunu gösterir. Bu cesedi kim oradan oraya sürüklüyor? Sorusu bir zen koanıdır ve bizi ölümün yok edemediği gerçek doğamızı sorgulamaya teşvik eder. Bu da Dhammapada'nın 44. beyitinde bize şöyle sorar. Kim bu dünyayı, ölülerin efendisi olan Yama'nın dünyasını ve tanrıların dünyasını fethedecek? Arayanın en mükemmel çiçeği bulduğu gibi mükemmelliğin saf yolunu, gerçeğin yolunu kim bulacak? Kim? Bu soru Budist öğretide sık sık karşımıza çıkar ve bütün pratikler, meditasyon, mindfulness ve diğer bütün pratikler bu sorunun yanıtını bulmak için, gerçek kimliğimizi anımsamak için yapılır. Kim? Ben kimim? Doğan kimdir? Ölen kimdir? Yeniden doğan kimdir? Bu beden sona erdiğinde devam eden kimdir? Budist görüş, bu alemde karma, yani etki tepki yasasının hüküm sürdüğünü söyler. Sözlerimizle, bedensel eylemlerimizle ve zihinsel eylemlerimizle her an karma oluştururuz ve her karmik oluşum zihnimize bizimle beraber yaşamlar boyu gezecek olan izler bırakır. Bunları zihnin tarlasına ekilen ve henüz yeşermemiş tohumlar olarak düşünebiliriz. Zihne ekilen her tohum, küçük veya büyük, iyi veya kötü, sağlıklı veya sağlıksız, her tohum er ya da geç yeşerir. Bu hayatta veya sonrakilerde bütün etkilerimizin tepkileriyle karşılaşırız. karma yasasından hiçbir varlık asla kaçamaz. Bizim imzamızı taşıyan eylemlerimiz, kişisel karmamız, yaşamlar boyu bizi kayıp bir kuzu gibi takip eder. İşte bu beden sona erdiğinde devam eden de budur. Kendi karmik yapımızla şekillenmiş zihnimiz, kendi tohumlarımızın ekili olduğu zihnimiz ölümden sonra devam eder. Bugün zihnimize hangi tohumları ektiğimize çok dikkat etmemizin en önemli nedeni budur. Eğer daha az ıstırap çekmek istiyorsak, mutlu olmak istiyorsak, özgür olmak istiyorsak, yaşamlar boyu taşıdığımız bu zihni doğru yönetmemiz, ona nefret tohumları değil sevgi ve şefkat tohumları ekmemiz gerekir. Zihnimiz bize ıstırap çektiren bir durumdaysa, karma karışık ve sıkışıksa, açgözlülük, bencillik, kıskançlık ve öfke gibi negatif tesirlere teslim olmuşsa, bu şekilde gidecek ve bu şekilde geri gelecektir. Karma hakkında söyleyecek çok şey var ve önümüzdeki haftalarda yalnızca karma kanunu anlatacağım bir bölüm yapmak istiyorum. Ama şimdilik şunun altını çizmekle yetinelim. Karma zihne belli bir şekil verir ve bu zihin ölümden sonra devam eder. Zihin ölüm sırasında ne haldeyse geri geldiğinde de aynı halde, aynı tesirler altında olacaktır. Bu yüzden yaşarken pratik yapmak ve zihni tanımak, zihni şartlanmalarının, sınırlarının ve bağımlılıkların ötesine taşımak müthiş derecede önemlidir. Çünkü ölüm başladıktan sonra, yani ölüm bardosuna girildikten sonra artık pratik yapma şansı yoktur. Bardo, zamana dair bir kelimedir. Belli bir başlangıcı ve kesin bir bitişi olan süredir. Bardo, başlangıç noktası ve son nokta arasında bir nehir gibi akar. Ama tıpkı bir nehir gibi ne bu kıyıya ne de karşı kıyıya aittir. O sadece bir nehirdir. Tibet Budizmine göre bu varoluşta 6 değişik bardo tecrübe ederiz. Ve bunlardan 4 tanesi ölüm süreciyle ilişkilidir. 6 bardo şunlardır: rüya bardosu, meditasyon bardosu, yaşam bardosu, ölüm bardosu, berrak ışık bardosu, yani bardo dharmata ve son olarak oluşum bardosu, yani yeniden doğum bardosu. Rüya bardosu her gece uykuya daldığımızda girdiğimiz bardodur ve nitelik olarak ölüme çok benzer. Rüyalarımız bize ölüm sırasında göreceğimiz vizyonları ve sahip olacağımız zihin durumuna dair çok ipucu verirler. Rüyada uyanabilen kişiler, yani rüya yogası yapanlar, ölüm bardolarında da zihinlerini daha rahat kontrol ederler. Meditasyon bardosu, meditasyona her oturduğumuzda oluşan zihin durumudur. Ve yaşam bardosu da bu yaşamın başladığı andan ölümün başladığı ana kadar süren bardodur. Yani fiziki doğumumuzla başlar ve ölüm gerçekleştiğinde sona erer. Doğmak zaten ölmeye başlamak demektir diye düşünebiliriz. Ama burada bahsedilen ölüm bardosu, bedenin aktif olarak ölmeye, geri döndürülemez bir şekilde çökmeye başladığı zamandır. Bu süreç saatler sürebilir veya günler boyu devam edebilir. Ölüm ve yeniden doğum konusu çok kapsamlı bir konu olduğu için bu konuya 2 bölüm ayırmayı tercih ettim. Bu birinci bölümde ölümü kapsayan 3 bardoya odaklanacağım. Bir sonraki bölümde ise oluşum bardosunu, yani yeniden doğum bardosunu ve içine doğabileceğimiz 6 alemi detaylı olarak ele alacağım. Bunların yanı sıra daha iyi bir ölüm ve daha iyi bir yeniden doğum için neler yapabileceğimizden, bir de tabii ölen yakınlarımıza nasıl hizmet edebileceğimizden bahsedeceğim. Şimdi herkes buradaysa devam edelim. Lütfen bütün dikkatinizi anlatılanlarda odaklayın. Ölüme dair bu podcast'ı yüksek dikkatle, farkındalıkla dinlemek için göstereceğiniz çabayı, şu an ölmekte olan, yani ölüm bardosunda, berrak ışık bardosunda veya oluşum bardosundaki varlıklara hediye edebilirsiniz. Onların ölüm sürecinde korkusuz ve sakin kalabilmelerini ve kendileri için en iyi doğumu seçebilmelerini dileyebilirsiniz. Hiç kimse sizin yaşamınızı yaşayamayacağı gibi, hiç kimse sizin ölümünüzü ölemez. Yaşam ve ölüm bardoları, bu dört bardo, her birimiz için aynıdır. Yani yol haritası aynıdır. Fakat yolculuk boyunca karşılaşacağımız şeyler, göreceğimiz vizyonlar, bize eşlik edecek olan varlıklar başkadır. Bütün bunlar kişinin kendi karmik eğilimlerinin ve geçmiş eylemlerinin etkisi altında oluşur. Nasıl yaşadığımız, nasıl öleceğimizi belirler. Fiziki ölümümüz hakkında yapabileceğimiz pek bir şey yoktur. Kaza geçirebiliriz, hasta olabiliriz. Herhangi bir anda, herhangi bir şekilde ölebiliriz. Öte yandan, ölüm bardosunu nasıl geçireceğimizi zihnimizin durumu belirler. Görünüşte çok ıstıraplı veya talihsiz, hatta trajik bir şekilde ölen bir varlık, belki de bardoyu son derece iyi bir şekilde geçirecektir. Sevgi dolu ve şefkatli bir kalple yaşayan, zihnini eğiten biri, ölüm geldiğinde pratiğini devreye sokarak ölümü çok daha rahat bir şekilde tecrübe edecektir. Ölüm gelip çattığında kral ve dilenci eşittir. Gerçekten eşittir. Dilenci karmik olarak belki kraldan daha zengindir. Kim kendini ölüm yolculuğuna en iyi hazırladıysa en zengin odur. Pratiğimiz ve o pratiği ölümden sonrasına taşıyabilme kapasitemiz, bardoyu nasıl tecrübe ettiğimizi belirleyecek. Doğru yaşama pratiği, doğru ölme pratiğidir. Ve pratikle elde edilen güç, asla saldırgan bir güç değildir. Pratiğimiz, düşüncelerimizin ve zihinsel imgelerimizin üzerindeki gücümüzdür. Onlarla karşılaştığımızda onlara hemen kapılmadan, şartlanmış tepkileri göstermeden kurtulma gücümüzdür. Kendi tahtında oturan bir kraliçe gibi, bir kral gibi kendi gücümüzün üzerinde oturduğumuzda ölüm bizi artık korkutamaz. Aksine ölüm bir dosttur, bizi özgürleştirir. Ölüm gelir ve sahte olan her şeyi bir avuç küle döndürür. Gerçek varlığımız olmayan her şey birbiri ardına üzerimizden dökülüp gider. Bedenimiz, ismimiz, kimlik numaramız, posta adresimiz, mesleğimiz, statümüz, sahip olduğumuz şeyler, evimiz, arabamız, eşyalarımız, kişiliğimiz, inançlarımız, Instagram profilimiz. Hepsi yok olur. Biz bunların hiçbiri değiliz. Ölüm, bu geçici etiketlerin hepsini ardımızda bırakıp özgürlüğe adım atmamız için eşsiz bir fırsattır. Bizim gerçek doğamız saf ışık, sevgi ve şefkattir. Budistler buna Buda doğası der ve Buda doğası istisnasız her birimizin içinde bulunur. Kendinizi kötü, beceriksiz, çirkin, yetersiz, tembel, günahkar veya değersiz buluyor olabilirsiniz. Kendinize dair bu algınız gerçeğin üstünü belki biraz daha örtebilir. Ama değiştirmez, değiştiremez. Siz de saf ve lekesiz Buda doğasına sahipsiniz. Zihnimizin gerçek doğası budur. Ve o Buda doğası, o saf ışık, gerçek evimiz, ölüm sırasında her birimize kısacık bir an için bile olsa kendini gösterir. Bir berrak ışığı hatırla. Evrendeki her şeyin kaynağı olan ve her şeyin ona geri döndüğü beyaz ışığı hatırla. Senin kendi zihninin gerçek doğası, kendini henüz yaratmamış evrenin doğal hali. Kendini berrak ışığa bırak, ona güven. O senin gerçek doğandır, senin evindir. Batı'da Tibet'in Ölüler kitabı olarak bilinen Bardo Tödöl böyle söyler. Bardo Tödöl'ün tam tercümesi, Bardo'da duyarak özgürlüğe kavuşmak. Ve çok büyük bir Budist öğretmen, bir tantra ustası olan Padmasambhava tarafından 8. yüzyılın sonuna doğru kaleme alınmış. Padmasambhava 9. yüzyılda Tibet Budizminin büyük bir yıkım yaşayacağını öngörmüş ve bu kutsal metni saklamaya karar vermiş. Ve böylece Tibet'in Ölüler kitabı bir süre için unutulmuş. Ama 14. yüzyılda Karma Limpa isimli bir Budist usta onu bulmuş, gün ışığına çıkarmış. Ve Tibet'in Ölüler kitabı o tarihten beri ölenlerin yolculuğunu kolaylaştırmak için, korkularını azaltmak için, onlara Bardo'da doğru yolu buldurabilmek için bir harita olarak, bir rehber olarak kullanılmış. Ölüm yolculuğunda bir haritaya sahip olmak elbette çok değerlidir ama harita yeterli değildir. Doğru bir taşıt ve yeterli yakıt da gereklidir. Taşıt nedir? Zihnimiz. Peki yakıt nedir? Pratiğimiz. Şimdi herkes burada mı? Öyleyse devam edelim. Bardo Tödöl şöyle der. Ey asil evlat! Artık ölüm geldi. Parlak, saf ışıktan korkma. Korkutucu şeyler gördüğünde onların senin zihninin ürünü olduğunu bil. Işıktan korkma. Seslerden korkma. Dikkatli dinle. Bana ne oluyor diye korkma. Aradasın. Bardo'dasın. Bardolar. 1. Yaşam bardosu. Ölüme dair olan bardolara yaşam bardosunu dahil edebiliriz. Yaşam bardosu bu yaşamın bardosudur. Bu nedenle doğduğumuz anda başlar ve ölümümüz başladığında da sona erer. Daha evvel belirttiğim gibi yaşamımızı nasıl geçirdiğimiz, ölümümüzün nasıl olacağını bilirler. Ve her yaşam özgürleşmek için bir fırsattır. Pratik, yalnızca yaşam bardosu devam ederken yapılabilir. Bu çok önemli, bunu lütfen hep hatırlayın. Ölüm bardosuna girildiğinde artık çok geçtir. Artık pratik yapılamaz. Tabii ki bir sonraki hayatta yapılabilir. Ama onun için de şartların uygun olması gerekir. Bütün bunları ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Ölüm geldiği zaman o güne kadar ne pratik yaptıysak onunla baş başa kalırız. Zihnimizle baş başa kalırız. Zihnimiz eğitimliyse bu çok harika. Değilse işimiz zorlaşır. Ölüm geldiğinde sevdiğimiz kişiler veya sahip olduğumuz şeyler bize eşlik edemez. O yolculukta bize yalnızca karmamız ve pratiğimiz eşlik edebilir. Sağlam bir pratiği olan kişi ölüm başlarken pratiğine sığınır. 2. Ölüm bardosu. Gitme o güzel geceye usulca, öfkelen, öfkelen ışığın ölümü karşısında. 1915 Galler doğumlu İngiliz şair Dylan Thomas böyle diyor. Enfes bir şiir fakat son derece yanlış bir tavsiye. Ölüme öfkelenerek gidilmez. Eğer ölüm geldiyse ve kaçınılmazsa, ölümü sakin ve sessiz ve korkusuzca karşılamak, ölümle işbirliği yapmak ve kendini ölüme bırakmak gerekir. Ölüm gerçekleşirken sahip olduğumuz zihin durumu olağanüstü derecede önemlidir. Bunun ne kadar önemli olduğunu asla unutmamanızı ve tabii ölürken muhakkak anımsamanızı çok ama çok isterim. ölüme hangi zihinsel tavırla girerseniz, barzo da o zihin hali hüküm sürer. Korkuyla, öfkeyle, direnerek, tutunmaya çalışarak ölürsek, barzo da bütün bu haller devam eder ve bir sonraki hayatı belirleyen bu müthiş önemli süreç bizim için çok zorlaşır. Ölüm korkusuzca, bir nehrin okyanusa karışması gibi, bir çocuğun annesini görüp ona doğru koşması gibi de gerçekleşebilir. Teslim olarak, zarafetle ve asaletle ölebiliriz. Yaşarken kendimizi an be an pratik yaparak böyle bir ölümü hazırlayabiliriz. Ölüm barzosunda bedenin elementleri ve zihnin elementleri sırayla birbirlerinin içine doğru çökerler. Biri diğerini yutar. Bedenimiz dört elementten oluşur. Et ve kemik, toprak elementine, kan, tükürük ve diğer sıvılar, su elementine, vücut ısısı, ateşe, nefes de havaya aittir. Ölüm gerçekleşirken bir elementin enerjisi diğeri tarafından emilip yutulur. Bu elementlerin çöküşü sadece ölümde olmaz. Uykuya dalarken de çok belirsiz bir şekilde bu olay gerçekleşir. Ama ölüm bardosunda ilk olarak bedendeki toprak elementi, bedendeki su elementinin içine çöker. Dışsal tesir olarak beden güçsüzleşir, ağırlaşır, enerjimiz azalır, eklemlerimiz hareket ettirememeye başlarız. Bedenimizin rengi solar, renkler çekilir. İçsel olarak da zihnimizde çeşitli vizyonlar oluşur. Algılarımız bozulmaya başlar. Tibet'in Ölüler kitabı bize bu etapta şunu tavsiye eder. Bu beden ölürken uyanık kal, farkındalıkla kal. Sen bu beden değilsin. Toprak suyun içine çöküyor. Form hislerin içine doğru çöküyor. Sakin ol. Bırak ve izle. Toprak elementinin ardından su elementinin ateşin içine çöküşü başlar. Bedendeki bütün sıvılar tükenir. Dışsal olarak ağız ve dil kurur, gözler kurur, gözler batar, yutkunmak zorlaşır. Müthiş bir susuzluk hissedebiliriz. Algılarımız daha da bulanır. Bu su elementinin bedeni terk edişidir. Tibet'in Ölüler kitabı bize bu etapta şunu tavsiye eder. Bu kurumaya teslim ol. Bırak tüm sıvılar gitsin. Zihnin bulanık, zevk, ıstırap ve diğer hisler durdu. Zihinsel izlenimlerle bedensel olanlar birbirine karışıyor. Bu tür ayrımlar senin için önemini kaybetti. Yükselen bir duman vizyonu görüyorsun. Bu senin dışsal etkilere tepki verme yeteneğinin sonu. Sakin ol. Bırak ve yükselen duman sırasında farkındalıkla kal. Suyun ardından ateş elementi havanın içine çöker. Beden soğumaya başlar, üşürüz. Ateş eklemleri terk eder ve bedenin merkezine doğru çekilir. Kimsenin ismini hatırlayamamaya, yakınlarımızı tanımamaya başlarız. Artık hiçbir amacımız yok gibidir ve olup bitenle ilgilenmeyiz. Bu algılarımızın tamamen bitişidir. Tibet'in Ölüler kitabı bu etapta bize şunu tavsiye eder. Zihnin kendini serbest bırakırken ateş böcekleri, kıvılcımlar görüyorsun. Bu ateş elementinin seni terk edişidir. Bu vizyonların içinde uyanık kal, sakin ol ve farkındalığını koru. Son olarak hava, sınırlı zihnin yani küçük zihnin bireysel bilincin içine emilir. Vizyonlar iyice çoğalır. Hayatımızın film şeridi gibi gözümüzün önden geçmesi bu noktada gerçekleşir. Hayatımıza dair vizyonlar görürüz. Ailemizi görürüz, akrabalarımızı görürüz. Geçmiş güzel anıları görürüz veya kötü vizyonlar da görebiliriz. İncittiğimiz kişiler varsa o kişiler de bize gözükebilir. hayatımızın zor anlarını görebiliriz. Bedenin son enerjisi merkeze doğru çekilir. Kalan bütün ısı kalbimize doğru toplanır. Nefes durur, beyin aktiviteleri durur. Artık bedenin ölümü, yani fiziksel ölüm gerçekleşmiş, tamamlanmıştır. Küçük zihin, yani sınırlı zihnimiz büyük zihnin içine girer. Yani nehir okyanusa girer. Ama hala kendi içine kapalıdır. Bir balon gibi düşünün. Büyük zihne henüz karışamamıştır. İncecik, cılız ve titrek bir mum ışığı gibi bir alev görürüz. Ve sonra o da söner. Şuur kapanır. 3. Bardo darmata, yani berrak ışık bardosu, yani fırsat aralığı. Birdenbire karanlığın içinden, hiçliğin içinden ışık yükselir. Bulutsuz, berrak bir gökyüzünde binlerce gün doğumu gibi kuvvetli bir saf, parlak ışık. Bu kritik bir zamandır. Müdahalenin en çok işe yaradığı ve ölen kişinin zihninin telkine en açık olduğu zamandır. Şimdi Tibet'in Ölüler kitabını okumaya başlamak çok işe yarar. Eğer ölen kişi pratik yapıyorduysa ona pratiğini hatırlatmak gerekir ve korkmamasını söylemek gerekir. Berrak ışık bardosunda, bardo darmatada gerçek doğamız açığa çıkar. Ve bütün güzelliğiyle, bütün ihtişamıyla bize görünür. Bu, tüm varlıkların gerçek doğası olan saf ışıktır. Asla kaybolmamıştır ama derin şartlanmaların altında yaşamlar boyu gizli kalmıştır. Küçük zihne ait düşünceler ve kalıplar, karmik sınırlarımız onu gizler. Şimdi, düşüncenin durduğu ve uykuda olduğu bu anda gerçek doğamız bize kendini gösterir. O saf ışık, yaşamlar boyu aradığımız, gerçek evimiz, özlediğimiz, kalbimizden bize fısıldayan, bizi daima sessizce kendine çağıran içsel öğretmenimiz, kavuşmak için yanıp tutuştuğumuz annemizdir. Herkes, İstisnasız herkes görür onu. Ve eğer ondan korkmayıp içine girebilirsek aydınlanma gerçekleşir. Eve dönmüş, annemize kavuşmuş. Aydınlanmış, yolculuğu tamamlamış oluruz. O saf ışıkla bir olmayı başarırsak karma bir gökkuşağı gibi kaybolur. İyi haber budur. Kötü haberse şudur, büyük ihtimalle ışıktan ürküp geri çekileceğiz ve kaçacağız ve onu ıskalayacağız. Bu ışıktan korkmamak ve fırsat aralığında ona doğru gitmek için çok sıkı bir pratik gerekir. Biz bu ışığı belki yalnızca bir an veya belki en fazla birkaç dakika boyunca göreceğiz ve korkumuza yenik düşüp ondan uzaklaşacağız. Ama Tibet'in Ölüler kitabı ileri seviye pratiği olan ustaların bu ışıkla uzun süre baş başa kalabildiklerini söyler. Ustalar bizim hemen görür görmez korkup arkamızı dönüp kaçtığımız bu saf ışığın önünde günlerce hatta haftalarca durabilirler ve sonra da içine girip onunla bir olup aydınlanırlar. Ustaların bardo yolculukları burada sona erer ama gerçek doğamızla bir olmayı başaramayan bizler ışıktan uzaklaştıktan sonra yine bir bilinç kaybı yaşarız. Kısa bir süre için şuurumuz kapanır. Daha sonra çok derin bir uykudan uyanır gibi kendimize geliriz. Şimdi yeni bir bardo döneminde, oluşum bardosundayız. Yani yeniden doğum bardosundayız. Ama ölüm konusuna burada şimdilik bir ara verelim. Dinlediklerimizi sindirelim, içselleştirelim. 7 Çeşit Evet Podcast'ın bir sonraki bölümünde Bardo yolculuğumuza kaldığımız yerden yeniden doğum bardosundan devam edeceğiz. Hızla akıp giden bu dünya, bir çiğ tanesi, derede bir köpük, yaz bulutunda çakan bir şimşek, kayan bir yıldız, bir hayalet, bir rüya. Tüm olup biten böyle görülmeli. Buda Elmas Sutra'da böyle der. Bu dünya bir rüyadır. Bardoların hepsi birer rüyadır. Ölümde, yeniden doğumda rüyadır. Aradığımız gerçek, o biziz ve o gerçek de bizi arıyor. İyi düşünelim ve doğru karar verelim. Bu bir yaşamlık ödünç bedenle ne yapacağız? Vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir nevi deli uzun süredir yapmak istediği bir şeyi gerçekleştirdi ve online satışlara başladı. Şimdilik sadece İstanbul içine teslim yapılabiliyor. Ürünlerinizi siparişinizin ertesi günü teslim alabiliyorsunuz. Senelerdir reçetelerini özenle geliştirdikleri fermente ürünler, ezmeler, şarküteri ürünleri, krakerler ve glutensiz ekmekler artık web siteleri üzerinden satışta. Sipariş vermek için binevideli.com adresinde bakkal bölümüne gidebilirsiniz. Adresi bölüm açıklamalarında bulabilirsiniz. Bir Nevi Deli bakkal siparişlerinde 7 çeşit evetin Patreon üyelerine sene sonuna kadar %20 indirim veriyor. 7 çeşit evetin Patreon hesabına üye olarak hem bu podcast'a destek olabilirsiniz hem de Bir Nevi Deli bakkalın indirim kodundan faydalanabilirsiniz. 7 çeşit evetin Patreon hesabını bölüm açıklamalarında bulabilirsiniz. Şimdi sizleri dünyanın en güzel evetlerinden biriyle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.
Evet.